Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, iyi günler. İhsan Eli Açık stüdyoda konuğumuz, kendisiyle Türkiye'de İslamcılığın, İslami hareketin hangi noktaya geldiğini ve bir geleceği olup olmadığını konuşacağız. İhsan, hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür
ederim. Senle arayı bayağı bir açtık uzun zamandır.
Yeri değiştirmiştiniz.
Evet.
Çok güzel bir yere gelmişsiniz.
Evet,
atılım yapmışsınız, tebrik ederim. Çok güzel olmuş.
Evet, sağ ol. Senle yıllar önceden tanışıklığımız var. Sen
evet.
Kayseri'de bayağı bir İslami hareketin içerisinde bir isimdin. Şimdi bayağı bir gündemdesin. Ama birçok şey değişti. Sen de değiştin. Türkiye de değişti. Aslında İslamcılığı hem içeriden hem dışarıdan sorgulayabilecek, değerlendirebilecek birisin. Çok şey var aslında konuşacak. Neden bugün artık bir AKP iktidarının geleceği bir yıl içerisinde ne olacağı belli değil ama şu ana kadar yaşananlarda Türkiye'de genel olarak İslamcılığın, özel olarak siyasi İslam'ın ama aynı zamanda da İslam dininin durumu hakkında bayağı ilginç değişimler yaşandı. Sen de bunları gözlüyorsun. Mesela muhalefette olduğu dönemdeki İslamcılıkla bugünkü geldiği nokta arasında nasıl bir fark görüyorsun? Nereden nereye geldi?
Şimdi ortada büyük bir hayal kırıklığı var. Ben bazen şöyle düşünüyorum. Mesela sol çevreler, Türkiye'de Marksizm tecrübesi böyle tek başına iktidara gelip de orada büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp da çökmüş bir ideoloji değil. Mesela diyelim milliyetçilik, MHP tek başına iktidara girip de uzun yıllar iktidarda kalıp da çökmüş bir ideoloji de değil. CHP de hatta neredeyse parti olarak, Kemalist sistem olarak değil de parti olarak bunu hiç yaşamadım. Bunu bir tek AK Parti'ye nasip oldu bu. 20 yıldır defalarca seçiliyor tek başına iktidar. Ve AK Parti'nin şahsında bütün İslami cemaatler, gruplar, İslamcılık peşinde koşanlar ve kendilerine İslamcı diyen insanlar bu iktidarla beraber yüklendiler. İktidara entegre oldular ve buradan çok şey beklediler. Hayallerinin gerçekleşeceğini falan düşündüler. Ve 20 yıl kendilerine halkın yönelttiği desteği, hatta içeriden dışarıdan desteği de tabiri caizse tepe tepe kullandılar ve sonunda İşte koskoca bir hayal kırıklığı var şu anda. Şu anda benim görebildiğim kadarıyla aklı başında hiçbir İslami grup yok Erdoğan'ın yanında. Hepsi alenen veyahut da çaktırmadan veya sezdirmeden uzaklaşmış vaziyette. Hatta öyle ki ya ne yapayım ben seçimlerde yine AK Parti'ye oy vereceğim diyenler bile küskün. Hayır, beklediğini bulamadı yani bu mu olacaktı falan diye. Ama bence kendilerini eleştirmekten, analiz yapmaktan çekiniyorlar, korkuyorlar. Bir karşılıklı bir kabile gururu var tabiri caizse. Biz buna kabile gururu diyebiliriz. Eski cahiliye dönemindeki kabileler gibi yani. Yani şu yıllarca karşı çıktığımız bu Kemalistlerin karşısında bu duruma mı düşecektik? Biz kalkıp da böyle itiraflar yaparcasına yanlış yaptık ya aslında Atatürk haklıymış, Cumhuriyet'te bu kadar boğuşmaya gerek yokmuş diyemeyiz. Zinhar bunu ölsek diyemeyiz diyenler var. Ama içten içe de ya yapılacak başka da bir şey yok yani yaptığımız yanlış aslında. Yani Cumhuriyet'le Osmanlı'yı karşı karşıya koyduğun zaman yani bir İslamcı içinde bak Cemalettin Afgani İslamcılığın lideri Benim İslam'ın yenilikçileri kitabı var. İlk sana getirmiş, hediye etmiştim yıllar öncesinde. Onu biliyorsun. Orada da görmüşsündür belki. Cumhuriyetçi bir adam yani. Çağdaş İslamcının lideri, cumhuriyetten yana olan bir adam. Padişahlara layiha yazan bir adam. Bu iş böyle olmaz. Bitirin bunu. Saltanat maltanat olmaz diyen birisi. Mehmet Akif Ersoy zaten İstiklal Marşı'nın şairi. Şimdi o çizginin devam etmesi gerekiyordu aslında. Efkani, Mehmet Akif çizgisinin cumhuriyetçi ama aynı zamanda İslamcı da diyebiliriz. Fakat öyle bir laiklikle falan problemi olmazdı. Demokrasiyi benimserdi. Hatta hafiften böyle sosyalizm falan eğilimli falan bir gelişme olması gerekiyordu. İslamcının tabii ve normal seyri buydu. Şimdi ben aslında kendimizi öyle görüyorum yani. Mesela biz neyiz? Mesela ben ve benim gibi düşünen bazıları var Türkiye'de. Biz İslamcılığın tabii seyriyiz. Orayı biz devam ettiriyoruz yani. Tabii olan budur. Şimdi bize Müslüman, solcu ama, falan filan diyorlar.
Ama ortada şöyle bir şey var. Bir dünya var, bir öbür dünya. Yani uhrevilik ve dünyevilik. Şimdi bu şikayet ettiğini söylediğin kişiler vesairelerdi ama dünyalıklarını bayağı bir yaptılar 20 yılda, öyle değil mi?
Tabii tabii. Şimdi zaten ben şöyle söylüyorum. Mesela sen bilirsin, Metin Yüksel var. Şimdi Türkiye'deki İslamcılığın bu ülkücüler tarafından öldürülmüş falan. Hatta bu Hasan Yeşildağ falan da azmettirici oldu en son. Peker'in şeyleriyle falan ortaya çıktı. Çok trajikti şu anda Erdoğan. Hemen yanı başında olan bu Hasan Yeşildağ denilen adam. Şimdi Metin Yüksel mesela benim yaşlarımda. Edip Yüksel'in kardeşi ve biz aynı yaşıttık. Yani arkadaşımız da aynı zamanda. Ve doğal, Akıncıların doğal önderiydi. Ve Kürtçü ve Yeşil Komünist olmakla suçlanırdı. Duvarlara Kürdara Azadi diye Kürtçe slogan yazardı. Sınırsız sınırsız İslam toplumuna doğru diye. Sloganları biz de ona takılarak Kayseri'ye geldiğinde mesela bütün Kayseri böyle yazılarla donatmıştık. İşte ben düşünüyorum bu 79'da öldürüldü. O çizgiyi devam etseydi niye devam etmedi? Hükümete kaydılar. İktidarın nimetlerini gördüler. Uzun yıllardır dışlandıkları yerlere tekrar geri döndüklerini, galibiyet elde ettiler. Artık sıranın kendilerinde olduğunu, bunu kaçıramayacaklarını filan sürede. Mesela birçok kişi bu gezi olayları sırasında falan bana telefon açarak ya sen ne biçim eleştiriler yapıyorsun? Yani Müslümanları aşırı zenginleşmeyle falan filan suçluyorsun. Ama bu yaptığın doğru değil. Niye doğru değil? Ya şimdi biz bekledik tam böyle sıra bize geldiği zaman ortaya çıkıyorsun, yapmayın etmeyin, el uzatmayın buralara falan diyorsun.
Ya bizlere karışıyorsun.
Yani biz yıllardır bunu bekliyoruz zaten yani. Sen nasıl böyle konuşuyorsun? Müslümanlar zengin olmasın mı yani? Daha önce onlar yiyordu, şimdi de biz yiyeceğiz. Bizden sonra başkası yiyecek. Bu iş böyle zaten diyor yani. Siyasetin doğası yeme üzerine kuruludur. Ben de diyordum ya, hayır kardeşim. Yemeyeceksin ve yedirmeyeceksin. Dindarlığın iddiası budur. Dindarlığın iddiası yememek ve yedirmek. Bunu becerebiliyorsan zaten sen dindarsın.
Peki.
Yoksa onlardan farkın kalmıyor diyordum. Dolayısıyla şimdi bunlar bunu kendilerine tabii hak olarak geliyorlar. Eğer bir kimse buraya kaymamışsa, bu yani kervan peşinde koşup böyle mal mülk peşinde çökme, ele geçirme, zenginleşme, bunun tadına varma, apartmanlar, plazalar, arabalar falan, mahalle değiştirmeler, normal benim gibi yani bunlardan uzak durarak devam ettiyse o metnin çizgisinin devam ettirmesi gerekir. Onun şu andaki tabii sonucu biziz yani. Ben de benim gibi düşünen az bir sayıda insan.
Peki nasıl oluyor mesela anlattığın kişilerin bir kısmını en azından yaşıtlarını tanıyorsun. Yol arkadaşındı vesaireydi ve bir şekilde karşılaştığınız da oluyordur. İki ayrı dünya olduğunuz sonuçta, öyle değil mi?
Tabii tabii ya, bak şöyle şimdi ismini vermeyin de. Yani böyle yüksek düzey danışman beraber dergi falan da çıkarmıştık bu Ali Bulaştır'la falan beraber. Şimdi telefon açtı ilk yıllarda daha 2004'lerde 2005'lerde falan. Daha sonra da değil yani ilk yıllar. Telefon açıyor da işte falan yere gel diyor. Ben oraya gelmem ya, bizim daha önce geldiğimiz yer var, gel orada. Duvar dibinde çay içelim yani. Ben de oraya artık gelemem diyor. Niye gelemezsin diyorum. Ya olmaz diyor. Sen şimdi diyor bilmiyorsun bu işleri diyor. Yani bizim klasımıza sığmıyor. Yani onun belli bir lokanta var. Belli bir mahalle var. Oraya gel diyor. Artık ben oralarda oturabilirim diyor. Onun dışında bir yere diyor gidemem diyor. Yani. Beni de oraya çöre. Ben de gelmiyorum o zaman dedim. Yani tabii olarak ayrılıyor. Oturduğun yere oturmuyor. Yediğini yemiyor. İçtiğini içmiyor. Kendisini ayrı bir sınıf olarak görüyor. Oralarda dolanıyor. Böyle otel odalarında şeylerde. Ayrı bir dünya oluyor orası yani. Böyle bir yukarıdan oradan aşağıya bakıyor. Bizi böyle oralarda oturan bir takım mahallelerde gezen böcekler falan gibi görüyor. Kendisini böyle yüksek uçaklarda, otel odalarında, kral dairelerinde ama öyle. Artık orası onun dünyası ve o başka bir yer orası. Biz oralara giremiyoruz.
Tamamen sınıfsal bir mesele.
Tabii tamamen sınıfsal. Ve oradan aşağıya inmiyor. Böyle bir sürü insan gördüm ben. Kendiliğinden uzaklaştılar, gittiler yani. Hiç konuşmuyoruz da, irtibatımız da kalmadı.
Peki sen yarın öbür gün iktidardan uzaklaşmaları durumunda Türkiye'de yeni bir dönem başlarsa falan bu kişilerin tavrı ne olacak sence?
Şimdi bunların çok azı dönecek yani pişman olacak. Gerisi o girdikleri hayata devam edecekler. Mesela şöyle olanlar da var. Çok ilginç bir gelişme aslında bu. Mesela biz şöyle zannediyoruz. Şimdi mesela anlatıyoruz işte kapitalizme karşı olmanız lazım. İşte antikapitalist Müslümanlar falan onları duyuyorlar ileriden. Biz sanıyoruz ki böyle bunlar bir müddet sonra bu işten pişman olacaklar ama buraya dönecekler. Bakıyoruz bir dönüş yapıyor ama hiç beklemediğimiz bir dönüş. Mesela birisi geldi bana dedi ki böyle Ankara'da çiftliklerde falan görev almış. Böyle hatta bizim 1 Mayıs yürüyüşüne falan da katılanlardan arkadaşlardan bazıları. Sonra döndü gitti böyle AK Parti geldi. Bu Numan Kurtulmuş gibi falan. Yok ya bu iş olmayacak. Bu olmaz böyle. En iyisi AK Parti'ye geri dönmek falan dedi. Gidenlerden birisi. Diyor ki ya diyor ben şimdi sana geldim ama niye geldim biliyor musun? İşimi dökmek için geldim. Ben konuşabileceğim senden başka kimse yok. Yani ben kendi karıma bile bunları konuşamam yani. Niye dedim? Hocam dedi ben bu dini bırakıyorum dedi yani. Dinden dönüyorum dedi ya. Nasıl yani dedim. Biz zannediyoruz ki sen elinde sonunda gerçeği göreceksin ve bir antikapitalist bir Müslüman olacaksın. Ya diyor ben onu da açtım diyor yani. Ben diyor Allah şeyini duymak istemiyorum hocam diyor ya. Acayip bir şeye girdim diyor yani. Ne olacak bizim halimiz? Senin gibi kaç kişi var? Ya bir sürü dedi ya. Bir sürü böyle insan var dedi. Onların tam çocukları bak onların ben çocukları deist, ateist oluyor. Haberleri yok yani.
Tam ben onu soracaktım. Seni söylediğim daha yetişkin birisinden bahsediyorsun. Evet.
Bir de bunların çocukları var yani.
İşte çocukları soracaktım. Sen çok daha fazla Gezi'den itibaren ve antikapitalist Müslümanlardan falan da biliyorsundur da onun ötesinde bir deizm ateizm meselesi söyleniyor. Bir de şöyle bir şey var yani muhafazakar ailelerin çocuklarında Talha Hakan Alp'le ben bir yayın yaptım. Bu çok güzel bir tespit yaptı bence. Dedik ki ya din deizm ateizmden ziyade ilgisizlik, kayıtsızlık ve mesafe. Mesela dedi evde anne baba bir şey konuştuğu zaman telefonda oyun oynamak ya da odadan sessizce çıkmak, ilgilenmemek. Yani dine karşı bir kayıtsızlık, mesafe. Yani bu dinden çıkmasa bile dine yönelik ilginin azaldığı yolunda bir anlamda kuşaklar arası tepkiyle de alakalı bir şey. Senin gözlemlerin de böyle bir yönde mi?
Evet buna yakın ben onu şöyle söylüyorum. Din yorgunluğu gibi bir şey var. Yani annesinden babasından oğlum namaz kıl, imamatıya git, Kur'an oku, kızın başını ört, aman am diye böyle bir telkinler alıyor sürekli. İşte şu müziği dinleme, bu müziği dinleme. Sürekli böyle muhafazakar telkinlerle büyüyünce bunları da din zannedince, dinin de bunlar olduğunu düşününce bununla araya bir soğukluk giriyor ve bu telkinler gençleri yoruyor. Ve bir takım çelişkileri de görüyor. Annesinde görüyor, babasında görüyor. Etrafında gördüğü ve yetişkin olarak iyi, sağlam Müslüman falan olarak gördüğü insanların yanlışlarını görüyor. Ve kendi içerisinde bununla hesaplaşıyor. Onu yüzüne de söylemiyor ama ya bu nasıl Müslümanlık diyor. Müslüman diyor işte annemi dövüyor. Müslüman diyor bilmem ne yapıyor. Oraya gidiyor buraya gidiyor. Bu ne falan diyor. Bu çelişkileri büyüye göre göre iyice bu işten soğuyor. Ve onlarla ilgilenmemeye başlıyor. Yani değer vermiyor yani. O iddialara değer vermiyor. Çünkü bence eğer anneler babalar yetişkinler söyledikleriyle eylemleri tutarlı olsa çocuklarına böyle serbestlik sağlasalar ya sen yetişkinsin 18 yaşında geçmişsin sen kendin karar vereceksin falan deseler alabildiğine özgürlükçü ve alabildiğine eylemleriyle, söylemleri, inançları tutarlı bir kişilik sergilerseler bence gençler İslam'dan bu kadar falan soğumazlar. Din yorgunluğu içerisine de girmezler. Bunun bir yorgunluğu var. Söylenenleri göremiyorlar. Ben de birçok kişiyle konuşuyorum. Mesela geliyor vatandaş diyor ki, ya biz deist, ateist olan oldu dediler bize. Seni önerdiler. Ya git bir de onunla konuş falan. Son istasyon o zaten.
Çok güzel.
İslami kesimde son istasyon biziz.
Çıkıştan
önceki
son şey.
Son viraj biziz. Dediler ki bir de git onunla konuş ya. Hani şey yapıyor, çalışıyor çocuğu böyle. Aman gitmesin falan. Deizm, ateizm kötü yol falan olarak görüyor. Şimdi geliyor mesela, ben çok örneğimle karşılaştım. Ya böyle dediler hocam falan, ne diyorsun bu işlere falan diye konuşunca, ben mesela deizm, ateizme kayışı böyle olumsuz değil, olumlu olduğunu söylüyorum. Bu diyorum onların zannettiği gibi değil. Yani bu yanlış bir gidişat değil sizin gidişatınız. Çünkü bu sizde bir vicdan olduğunu gösteriyor ve inandığınız şeylere bunları yakıştıramıyorsunuz. Mesela diyorsun ki annene babana, ya sen Müslüman olduğunu söylüyorsun, bu ne ya, bu yaptıkların ne? Veya diyen bir tam iddialar duyuyor. Diyor ki işte peygamber 6 yaşında Ayşe ile evlendi. Sen vicdanen buna tepki gösteriyorsun. Aslında peygamberi önce gözünde yüceltiyor. Diyor ki bir peygamber bunu nasıl yapar diyor. Başkası yapsa neyse de peygamber bunu yapamaz diyor. Veya diyor ki ya bir peygamber nasıl olur da 600 tane Yahudi erkeğini kendisine karşı geldi diye kafasını kesip de çukurlara doldurur. Yani bir peygambere yakışır mı bu yani? Olur mu böyle bir şey diye. Böyle ateistler falan da dolaşıyorlar. Oralardan bu rivayetleri görüyorlar ve bunları Müslümanlıkla, anne babasıyla, Muhammed'le falan bağdaştıramıyor. Olmaz diyor ya, ben bunu kabullenemem diyor. Çıkış yolu da bulamayınca bunların da doğru olmaktan başka bir seçenekle önünde durmayınca o zaman ben bu işi bırakıyorum veya soğuyorum, uzaklaşıyorum. Olmaz diyor, ben buna bir mesafe koymam lazım. Şimdi ben konuştuğum zaman diyorum ki bak, Şunun aslı yok. Bu çarpıtma. Şu da şöyle deyince o zaman da şöyle düşünüyor. Hocam diyor, sen diyor bu işi böyle biraz modernist kıvırtma yapıyorsun. Böyle diyor, direkt böyle diyor. Galiba diyor biraz böyle kıvırıp kurtarmaya çalışıyorsun diyor. Ben de diyorum ya bak, seninle ben aynı şeydeyim. Yani ben niye kıvırtayım ki ya? Ben böyle olduğuna inanıyorum yani. Sen beni ikna et o zaman, böyle olmadığına ikna et. Bak sana yemin ediyorum, eğer beni ikna edersen ben de aynı senin gibi olacağım. Ben böyle millet dönmesin aman kurtarayım falan öyle bir derdim yok ki benim. Yani ben mesela millet beni biliyor. Yani hani bir hadis var ya, kıyametin yarın kopacağını bilsen elinde bir ağaç olsa onu dik. Yani biz bunu bu gez olaylarında falan çok söylüyoruz. Ya ben yarın kıyametin kopacağını bilsem, bu söylenen şeylerin de bugün doğru olduğunu inansam, kani olsam, çıkarım derim ki ey millet, benim şu ana kadar size anlattığım şeyler yanlışmış kardeşim. Bu Muhammed, Hazreti Muhammed ışık lideri gibi bir şey yani. Böyle küçük kızlara düşkün, kendine inanmayanı suikast öldürüyor, katliam yapıyor falan filan. Ben bunlara inansam yemin ediyorum çıkar söylerim yani. Bitti bu işlerim. Yarın kıyamet kopacak olsa. Çünkü ben öyle olduğuna inanmıyorum. Ben kendimi ikna etmem lazım canım önce. Yani ben de araştırıyorum, ben de okuyorum. Bunlar doğru değil. Bunlar doğru değil. Şimdi ben senden bir yorum dinlemiştim. Onu bir yerde de aktardım senin ismini vererek. İslamcı gençler nereye gidiyor falan diye. Üç kola ayrılıp gidiyorlar falan diye bir yorum. Ben çok katıldığım bir şey oldu. Hatta ben onu birkaç yerde söylemiştim de. Ya bak Ruşen de böyle söylüyor falan diye de referans vermiştim. Şimdi bir grup IŞİD'e gidiyor. Yani biraz inadına gibi. Çaresiz yani. IŞİD'de böyle en radikal şeyi buluyor. Bir grup dini tamamen terk ediyor. Ateizmin de en koyusuna gidiyor. Fanatik ateizme doğru gidiyor. Hatta geçenlerde İngiltere'de öyle bir grup varmış. Onların videosunu bana birisi dinletti. Bunlara ex-Müslüm diyorlar kendilerine. Yani Müslümanlıktan çıkanlar. Gelip Müslümanlığa girip, Müslümanlığın kötülüğünü görüp, oradan çıkıp aşırı İslam düşmanı olan. Yani bizim Edip'in Sünni ateistler falan dediği. Yani Sünniliğe bakarak ateist olanlar. Şimdi bir grup oraya doğru gidiyor. Düşmanlık göstermese bile yorgunluk, terk etme, ilgisizlik. Bu din işini kapattım kardeşim. Allah kitap deme yani. Bir normal dünyevi kevlarına konuşalım falan diye böyle İslam'la ilgilenmeme veya ileri derece ona düşmanlık gösterme diye yere gidiyor. Şimdi başka bir grup var. O mesela biz biraz oraya giriyoruz. Bizim ilerlediğimiz yol bende en tabii, en normal olanın bu olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi tamam İslam olacak ama eskisi gibi değil. İslam'a bir yorum getirilecek. Bu yorumda benim en çok yararlandığım kaynak, onun dediğini ben burada tam doğru buluyorum. Sudan'daki Mahmut Muhammed Taha 85 yaşında mürted olduğu gerekçesiyle astılar. Onun İslam'ın ikinci mesajı diye bir kitabı var, o Türkçe'de çevrildi. Onun teorisi şu, İslamcılığın geleceğiyle ilgili, daha doğrusu İslamiyet'in geleceğiyle ilgili. Diyor ki İslam, demokrasi ve sosyalizm. Bu üçünden diyor yeni bir kendimize yol çizeceğiz ve bu üçünü diyor kaynaştıracağız.
Şimdi orada bir araya gireceğim. Şimdi bu İslam ve sol ilişkisi meselesi benim öteden beri çok merak ettiğim, hatta bir ara o konuda bir araştırma yapmaya da çalıştım, İslam ülkelerinde sosyalist hareketler falan diye. Ama bir zamanlar araştırdığımda çok da fazla bir şey bulamamıştım açıkçası. Ama genellikle İslamiyet'in içerisinden girip sola ilgi duyan kişiler daha çok vardı. Şimdi bir garip bir hikaye var. Şimdi o sol meselesinin dışında Türkiye'de son dönemde yaşanan, yani şimdi antikapitalist Müslümanlar falan, bunun önemi ayrı. Garip bir şekilde bu son iktidar kompozisyonuyla beraber o milliyetçilik ve muhafazakarlık ayrımı vardı Türkiye'de, biliyorsun. Ve bunlar aslında çok yakın komşu, özellikle senin memleketinde falan. Yani Kayseri'de kim ülkücü, kim İslamcı bazen karışabiliyor. Ya da bir seçimde Milli Selamet Partisi, bir sonraki seçimde MHP birinci parti çıkıyor falan. Şimdi bu son ittifakla beraber, Erdoğan-Bahçeli ittifakıyla beraber İslami kesimin daha fazla, normalinden daha fazla milliyetçileşmesi gibi bir şeye tanık oluyoruz. Yani Türkiye'de bir garip bir aşı yapılıyor sanki şu anda. Yanılıyor
mu? Evet. Doğru. Şimdi bu 70'li yıllarda bu ayrım başlamıştı. Milli Türk Talebe Birliği'nin ele geçirmesi mücadelesi vardı. Yani ülkücülerden, işte sol gruplardan ülkücülere, ülkücülerden de İslamcılara diye. Biz o zamanlar 77, 78, 79 yıllar Milli Türk Talebe Birliği içindeydik. O yan tarafta da ülke ocakları vardı. Özellikle 79'da bu Metin Yüksel'in öldürülmesiyle beraber milliyetçilikle muhafazakarlık, İslamcılıkla milliyetçilik arasında derin bir kan davası girdi yani. Böyle ayrıldı. Onlar yeşil komünist falan diyorlardı mesela bizlere. Bunlar aslında dışı kırmızı, içi yeşil, aslında komünist bunlar falan gibi. Böyle bir kavgalar oluyordu. Bu 90'lı yıllarda bir Milliyetçi Çalışma Partisi yakınlaşması oldu. Şimdi bir de bu AK Parti'nin MHP'yle yakınlaşmasıyla o eski şeyler, nesil de değişti bu arada. 20 sene falan geçti. Yeni gençler falan yetişti. Onlar eskiyi falan bilemez oldular. İyice birbirine karışmaya başladı. Fakat bence bu biraz an meselesi. Çünkü Bahçeli'nin muhalefetteyken söyledikleri ortada. Şimdi araya bir kara kedi girse, böyle bir anlaşmazlık olsa, şak diye birbirinden ayrılsalar, acayip birbirine düşman kesilip bu ittifak yılları boyunca birbirlerine gösterdikleri hoşgörünün acısını çıkarırcasına birbirlerine küfür bile edebilirler yani. Her an patlayabilir yani. Bu o kadar da bir böyle bir genetik kaynaşma yok. Böyle yan yana Suni duruyorlar. Menfaatler yani. İcabı. Böyle ayrıldığı an birbirine anında girebilirler.
Aslında benzer bir olay Fetullahçılarla
oldu.
Orada da normalde birbirlerini sevmeyen iki yapı.
Seviyormuş gibi görünüyor. Yani Müslüman kardeşi.
Ama sonra falan. Acayip bir savaş.
Sonunda acayip bir savaş çıktı. Bu böyledir yani. Çünkü genetik olarak uyuşmuyor. Yani ben yıllardır onun içinden geliyorum. Yani biz yani işte ırkçılık küfürdür falan diye söylenirdi derneklerde falan. Böyle ırkçılıkla suçlanırdı. Onlar da Türklüğü inkar etmekle falan suçlanırlardı. Yeşil komünistlikle falan suçlanırlardı. Olmaz yani. Bu dostluk böyle çok uzun yıllar sürmez. Bu bir yerde çatlayacak. Çatladan kim olacak bilmiyorum. Belki de 2001'li yıllarda olduğu gibi yine Bahçeli çıkacak. Seçim zamanı ilan edecek. Öyle yapıyor ya onu böyle sürpriz bir şekilde.
Peki demin sözünü ettiğimiz Fethullahçılık meselesini biraz deşelim. Şimdi mesela Kayseri Fethullahçıları çok güçlü olduğu bir yerdi. Evet. Ve fabrikaların çoğuna el koydular. Değil mi? Birçok Fethullahçılarla iş yapan insanların vesaire. Çok sayıda insan ülkeyi terk etti, hapse girdi. Hamile kadınlar, işte Meriç Nehri'nde boğulanlar, Ege'de boğulanlar. Acayip bir dönem yaşanıyor. Şimdi kim neyi neden yaptığı bir kenara bırakacak olursak, Erdoğan Fethullah Gülen Savaşı'nın tüm Türkiye'deki dindarlar üzerinde, cemaatler ama esas olarak da dindarlar üzerinde ve Türkiye'deki din algısı üzerine nasıl bir etkisi oluyor? Ben bunu çok daha radyoaktif bir serpinti gibi görüyorum ve ileriki tarihlerde çok daha karşımıza çıkacakmış gibi geliyor bana. Katılır mısın?
Evet, şimdi şöyle, bunu tam belli etmiyorlar ama bu cemaat dediğimiz kesimlerde de dönüşümler yaşanıyor şu anda. Ya şimdi insanlar mağdur, çoğu insan hapishanede, oraya buraya kaçmış dağılmış vaziyette, şimdi bunun sırası mı falan diyenler oluyor. Ama bu iş biraz normalleştiği zaman, ya meğer bu dindarlar nasıl bir şeymiş kardeşim ya. Yani adama oğlum paralarını sıfırla, kasetini dinletti diye millete, şu başımıza gelenlere bak havasındalar. Onlar böyle düşünüyor ya. Bunlar bizim başımıza niye geldi? Bunlar bizim oğlum paraları sıfırladı, kasetleri dinlettik yani. Yolsuzluğunu ortaya çıkardığımız için adam bize acımadı yani. Şu en zayıf yeri onun burasıydı. Oradan dalınca bize katliam uyguluyor. Kıyım yani. Yani evleri basıyor. Şöyle. Şimdi bak, işin doğrusu ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi nasıl ki mesela sen biliyorsundur, işte sol fraksiyonlar var, birbirleriyle mücadele ederler. Şimdi ayrı cini cemaatler de hizipler, gruplar var yani, cemaatler var. Bunlar da aynı fraksiyonlar yani. Bunlar birbirleriyle öteden beri savaşlar, anlaşamazlar. Hatta ben bir ara espri olarak şöyle demiştim. Biz Kayseri'deki cemaat yıllarımızda, o zaman işte bir takım gençlerdik yani. İlahiyatın birinci, ikinci sınıfta okuyordum. Bayram zamanı gelince cemaat harcama masraflarında öğrenci evleri falan tutuyorduk. Oraları karşılamak için deri toplamaya çıkardık. Yani kurban derisi toplardık. Türk Hava Kurumu'na kaptırmamak için. O derileri satardık. Onun parasıyla da öğrenci evlerini falan karşılardık. Vakıfın derinin şeyleri vardı. Masrafları vardı. Biz bununla ilgili o deri toplama işinde bu diğer dini cemaatlerle yarışırdık. En çok yarıştığımız da, baş edemediğimiz de bu cemaatti yani. Çünkü onlar bu işi çok güzel becerirlerdi. Senden önce giderler, söz alırlar. 3 gün önceden her yeri bağlarlar, sabah erken kalkarlar, arabalar, organizasyon, en iyi bunlar toplardı. Kimse onlardan daha fazla deri toplayamazdı. Hatta biz bunlarla böyle deri kaptırma şeyine falan bile girmeyeceğiz. Bizim ihbar ettiler, bizim derileri polis geldi aldı falan, siz nasıl ihbar ettiler? Yani biraz böyle çocukluk şeyleri, gençlik yani, gençlik şeyleri diyelim, çocuk demeyelim de. Şimdi ben düşünüyorum, bu rekabet hala devam ediyor. Hatta dedim ki 15 Temmuz bir deri savaşıdır. Yani eskiden iktidar olmadan evvel kurban derilerini kaptırmamak için cemaatler birbirleriyle savaşırdı. Şimdi de koltuklar da deriden yapıldığı için koltukları kaptırmamak için aynı savaş devam ediyor. İktidardan önceki kıran kırana rekabet, iktidara geldikten sonra da kıran kırana devam ediyor. Dünyayı ele geçirseler dünyanın yarısını, onu, senin yarısı benim diye yine bu kavga devam eder. Yani bu bir grup savaşıdır yani. Onlar bir cemaattir. Cemaatin kendine aldığı hükmü şahsiyeti vardır. Grubun kendine göre bir gururu vardır. Biz şuyuz muyuz falan der. O da siz yanlış oradasınız, saptınız, oportunistiniz, küfürsünüz, zındıksınız falan diye çeşitli suçlamalar vardır. Hem sol çevrelerde hem buralarda. Şimdi bunun bir mücadelesinin sonucu bu. Mesela ben insan hakları literatürü üzerine çalışıyorum. Hak, hukuk, adalet, ayrımcılık, ırkçılık, uluslararası 12 tane temel insan hakları belgesi ile Kur'an-ı Kerim'i karşılaştıran bir yaz yazdım mesela. Epeyce, aylarca uğraştım. Bütün ülkelerin altına imza attı. Şu anda dünya o 12 insan hakları belgesiyle yönetiliyor. Eskiden kutsal kitaplarla yönetiliyordu. Bunları karşılaştıran, benim için çok yararlı oluyor bunlar, insan hakları literatürü. Şimdi oradan baktığın zaman, şimdi bu cemaat denilen Fethullah Gülen etrafına toplanan gruba bence Fethullahçı terör örgütü denmesi uluslararası insan hakları literatürüne aykırı. Cemaat diyebilirsiniz. Ajan bir grup diyebilirsiniz. İşte buradaki bilgileri işbirliği yaptığı Amerika'yla, CIA'yla beraber çalışıyor okullarda dünyanın her yerine diyebilirsin. Ama Fethullahçı terör örgütü demen için uluslararası terör tanımına girmesi lazım. Mesela bir tane soru bunu berhava eder. Tek bir soru. Denir ki kardeşim siz 120 bin tane insanı içeri atmışsınız. 28 bin tane aileye baskın düzenlemiştiniz. Peki bu baskın düzenlediğiniz ailelerde bir tane kör tabanca var mı? Yakalandı mı? Var mı? Bunların devletin envanteri dışında kendilerine ait bir silahları var mı? Bir tane bile yok. Bir tane bile bulunamamış. Polisler var, askerler var. Devlet memuru görevinde olmaları sebebiyle devletin envanterine kayıtlı silahlar var. Onlar da ellerinden alınıyor tabii. Mesela diyelim PKK. Devletin envanteri dışında, polisin, askerin dışında kendine özgü silahları var. Silahların depoları var. Satın almışlar, koymuşlar. Onları kullanıyorlar. Silahlı örgüt falan dediğin zaman böyle bir şeydir bu yani. Bunların evlerinde silah bulunmamış. Bunlara terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü demek uluslararası insan hakları literatürüne aykırıdır. Ama cemaat, ajan cemaat diyebilirsin. Bunun da kanıtlarını göstermen lazım. İşte şuradan şuradan bilgileri oraya sığdırdılar. Amerika ile çalışıyorlar. Dünyanın her yerindeki şeylerinde, okullarında siyah ajanları var falan filan. O ayrı bir hikaye.
Öyle mi sence?
Yani benim cemaat eleştirişim bu terör mürer yollarından değil. Ben başka bir yerden, başka bir yerden eleştiriyorum. Yani ben şöyle dedim ki bak, AK Parti'yi rant coşkusu, cemaati de taassup bitirecek. Bunlarda cemaat taassubu var. Yani grup gururu. Şurada bir din kardeşi olsun, şurada bir cemaat kardeşi olsun, cemaat kardeşini din kardeşine tercih eder. Çünkü cemaat olmanın, grup olmanın getirdiği doğal olan, tabii olan şey budur. Biz onlar ayrımı yapıyorlar. Mesela benim kafamda, ben de cemaatlerin içinde çalıştım. Bununla savaşmak çok zor oldu. Ama kendimce kafamda yıktım yani. Benim kafamda şu anda biz ve onlar diye bir şey yok. Ben bütün Türkiye'yi tek bir mahalle olarak görüyorum. İşte diyelim Diyarbakır'a Demokratik İslam Kongresi'ne gidiyorum. Aa, Kürtçü oldu bilmem ne, PKK'yı destekliyor diyor. İşte geçtiğimiz Muharrem ayı geçti. Her Muharrem'de nereden baksana 12 senedir cemevlerine gidiyorum. Alevlerin cemevlerine gidip de onların erkanlarını seyretmiyorum. Onlarla katılıyorum. Onlarla beraber ne yaparlarsa yapıyorlar. Çünkü ben bunları artık açtım. Ritüelleri din olarak da görmüyorum zaten. Oraya gittim, ha Alev mi oldun? İşte 1 Mayıs'a gidiyoruz, solcu mu oldun, komünist mi oldun? Kardeşim, bununla alakası yok. Benim kafamda artık bir duvar yok. Mahalle duvarı yok. Peki, şöyle görüyorum. Nerede bir mağdur var? Nerede bir haksızlığa uğrayan var? Nerede bir haklı bir talep var? Onun hakkını alıncaya kadar ben gider onu desteklerim.
Peki,
hakkını aldıktan sonra da kendi haline bırakırım.
Olarak konuşacak olursak, senin bu kendinde gördüğün şeyin yakın geleceğe damga basacak bir dinamik olduğunu söyleyebilir misin? Bu kadar iyimser misin, yoksa hala yine işler böyle dünyevi işler vesaire, iktidar
tabii, tabii. Böyle. Yok, bu öyle kolay değil. Bu epey bir sürecek bu. Birkaç nesil sürecek yani. Şu anda şunu söyleyebiliriz. Dini dünya bizim dışımızda akıyor. Ben dini dünyayı temsil etmiyorum. Evet, din üzerine konuşuyorum. Din üzerine yorum yapıyorum. İslam'ı yorumluyorum yani bir şekilde. Yani Muhammed Taha'nın dediği gibi İslamiyet, demokrasi ve sosyalist değerler. Bu üçünün temelinde gelecekte İslamiyet kendini var edebilir diyor. Ben bu görüşe katılıyorum. Ama bu öyle kolay olmayacak bir şey yani. Epey bir zaman alacak. Dindarların buna ikna edilmesi, İslam'ın güncellenmesi, hayır bir dini değil, İslamiyeti değil, İslam anlayışını yenilememiz gerekiyor. Eski de bırakmamız gerekiyor, işe yaramayanları falan demek epey bir zaman alacaktır. Benim zamanımda olmayabilir de benden sonrasında olabilir. Ben o nedenle geleceğe yönelik olarak bol bol tarihsel miras bırakmaya, eser yazmaya, söylem geliştirmeye, bunun kaynaklarını göstermeye falan çalışıyorum. Fakat benim inancım şudur. İslamiyet, yani ilk başlangıçta öyle söylemiştim. Yani İslami hareketin gelecekte bir geleceği olabilir mi? Olabilir. İslamiyet, bütün dinler olduğu gibi İslamiyet yeryüzünden tamamen kazınmayacaktır. Her zaman bu olacaktır. Fakat buna kendi çağına uygun, kendisi kış uykusundayken gelişmiş akımlar var. Onların tecrübesini okuyarak, mesela ben sosyalizmi böyle görüyorum. Müslümanlar kış uykusundayken gelişmiş bir vicdani harekettir bana göre. Bütün bir sol gruplar kapitalizme karşı çıkmıştır. Onlar bu mücadele verirken, dünya sosyalist kapitalist ikiye bölünürken Müslümanlar yoktu. Uyuyordu, çökmüştü, tarihin gerisinde kalmıştı. Şimdi uyandığın zaman sen bunu yeniden bir gözden geçireceksin. Dur ya bir dakika, ben yokken ne olmuş bu dünyada falan diyeceksin. Aa bir de bakacaksın ya, senin yapman gerekeni birisi yapmış zaten. Ve o da büyük bir tecrübe yaşamış. O da bir yere gelmiş, çökmüş, tıkanmış. O zaman onun başladığı yerden değil, bıraktığı yerden onlarla beraber devam edeceksin. O tecrübeyi okuyacaksın. Bu daha güzel nasıl yapabiliriz diye düşüneceksin. Bu bence dünyada bir ihtiyaçtır. Dünyanın geleceğinde din de olacak. Sosyalist değerler yükselecek. Demokratik değerler yükselecek. Böyle geçici mazakar liderler falan, Trump gibi, Putin gibi falan, onlar yükselen zaman arada bir olsa da ileri gelen bu değerlerin yükseleceğini, burada doğru yükseleceğini düşünüyorum.
Dinlerken aklıma demokrasi dendiği zaman o klasik beşir ideoloji lafı geldi.
Öyle derler, evet.
Sen de demiyor muydun?
Diyorduk. Yok, ben o demedim onu hiç. Bak şöyle bir şey. Ben memleketler yani ya, biz bu şekilde aşırı gittiler falan, yer yer dinin cına çıkan seküler kanları çok çok kullanan birisi olmuşsun. Ben de otağım. Senin bakıyorum. Şu an demiştim ya, beşeri ideoloji diyorsun. Demokrasi beşeri ideolojidir. Ne demek beşeri ideoloji? Ve senin ürettiğin şey beşeri ideoloji olmuyor mu yani? Aslında peygamberin kafasından çıkan şey de beşeri bir ideoloji sınıfına girer. Çünkü sen Allah'ı görmüyorsun. Karşında bir Muhammed peygamber var. O diyor ki bunlar bana Allah'tan gelenlerdir diyor. Ama karşımızda sonuç itibariyle ne Cebrail'i görüyoruz ne Allah'ı görüyoruz. Muhammed'i görüyoruz yani. Dışarıdan birisi şöyle söyleyebilir. Bu da Muhammed'in söyledikleri. Bu da Muhammed'in yazdıkları diyebilir. Sen onun ona Allah'tan inen şeyler olduğuna inanıyorsun. Ama son tahlilde insanlığın eşit rahlesinde onun söyledikleri de Muhammed'in görüşleridir. Yani o da beşeri bir şeydir. Senin Taliban'ın kurduğu da, IŞİD'in kurduğu da, İran İslam Cumhuriyeti de, Suudi Arabistan'da, bunlar hepsi beşeri sistemlerdir. Beşerlerin kurduğu sistemdir. Sen niye kendine ilahi sistem diyorsun? İlahi sistem olması için Allah'ın gökyüzünden yere inmiş olması lazım. Cumhurbaşkanlığı makamında Allah'ın veya peygamberin oturması lazım. Böyle bir şey yok. Bunlar da senin beşeri. Bak bu söylediğim lafları ta 35 sene önce bir dini mahfilde tartışmışız yani biz.
Beyekemeden mi?
Tabii dışlandık çok yani, çok dışlanıyorduk yani. Kafirler diyorduk, çıkardığımız dergi okunmuyordu. Yani biz mesela Değişim Dergisi vardı, orada bir sürü yazılar yazdık. Haftaya Bakış Dergisi vardı mesela, orada mülkiyet hırsızlık başlıklı bir kapak çıkmıştı yani. Büyük tartışmaya sebebiyet vermişti. 1998'de, 97-98'lerde mülkiyet hırsızlık diye tartışmalar yapmıştık. Adalet Devleti diye, Erdemliler İttifakı diye başlık koymuştuk. Daha sonra Tayyip Erdoğan bunu ilk hapishaneden çıktığında biz Erdemliler İttifakı izledi. Çünkü o dergiyi ona götürmüşlerdi cezaevinde. Hatta o giden arkadaşlar beni de çağırmışlardı. Sen de gel gidelim, Tayyip Erdoğan cezaevinde konuşur. Ben gelmem demiştim yani. Siz gidiyorsanız gidin de ben gelmem. Ben hiç gelmeyeceğim falan diye gelmedim. Daha sonra 2010 yılında Yasin şeyde yattın. Bamak cezaevinde yattın. Bize Bamak cezaevinde yatan, E12 Eylül'ün acısını çekmiş olan, aynı zamanda İslamcı kökten gelen, 12 Eylül'de İslamcılıktan ve akıncılıktan yargılanmış olan ve şu anda 12 Eylül 2010'da da hani mezarlardan kalksalar evet oyu versinler falan dediği Fethullah Gülen ve insanları evet oyu vermeye, bu referanduma evet oyu vermeye çağıracak birisi lazım. Bu da aşağı yukarı senden başka kimse yok memlekette yani, gel TRT'ye çık, buna evet oyu vermeye çağır dediler, ben reddettim. Bu benim çok yakın arkadaşlarımdı yani, o zaman bunu daveti yapanlar. Hayır kardeşim, ben gelmiyorum dedim. Ben bu başka bir şey dedim yani. Ben bu oyuna gelemem yani. Burada öyle 12 Eylül'le falan hesaplaşıldı falan da yok yani. Ya yani birisi bir sistem kuruyor, o sistemde hepinizi kullanıyor yani. Zamanı geldiği zaman da hepiniz tek tek kovulacaksınız. Nitekim dediğimiz çıktı bak. 2010'dan 2022'ye geldik. Hiç kimse kalmadı yanında. Herkesi kullanmış atmış, kullanmış. Zamanı gelen kullanılıyor, bir kenara atıyor ve bir kişi. Dün attığım bir tweette AKP'nin 21. yılında ne oldu diye tartışmalar oluyor ya. Ben de kendimce 4 madde yazdım. Şöyle yazdım, dedim ki 21 yılda gördüğüm nedir? 1. Kapitalizme abdest aldırdılar. 2. Devleti değiştirmediler. Bir adamı devlet yaptılar. Geldiğimiz nokta bu. Sonra besmele çekerek rüşvet, salavat getirerek hırsızlık yapmak meşru hale geldi. Sonra kuzularla kurtlarla saldırıp kuzularla meleştiler. Dış politika dedikleri bu yani. Gidiyor Amerika ile beraber oluyor, her dediğini yapıyor. Gidiyor Filistin'in yanına ağlıyor. Ay senin muazzum milletler, ümmet falan diye. Böyle özetlemiştim.
Bugün de biliyorsun Suriye konusunda bir şeyler söylemiş. Tamam,
tekrar geri dönüyor şimdi. İşte 10 sene önce geri döndük. Ne
bu
oldu?
Suriye savaşı da bayağı Türkiye'deki İslam hareketi iyice bir dağıttı değil mi? Ben mesela çok
yatırıyorum. Tabii. Şimdi mesela ben bir keresinde kamera yoluyla Hatay'daki Suriye, Türkiye'nin Suriye müdahalesine karşı çıkan Suriye'nin bağımsızlığını falan savunan bir grubun yayınına katıldım. Dedim ki dış ülkeler Suriye'ye saldırmaktan vazgeçmelidir. Suriye kendi haline bırakılmalıdır. Bu bölge halkları kendi sorunlarını çözmelidir diye böyle o günün sağduyu sahibi olduğunu düşündüm. Görüşler seyrettim. İşte Esed yanlısı ilan ederek bu Halk Söz Dergisi'nden falan böyle bir sürü işte Esed'i savundu bilmem ne aldı falan diye sanki böyle diktatörlüğü savunuyormuşuz gibi falan yayın yapmışlardı. Bazı gruplar çok fazla angaje oldular. Şimdi orada Özgür Suriyosuz diye bir grup var. Orada dini gruplar var. Suriye'nin dini grupları Türkiye'deki dini gruplardan daha radikal, daha selefi, daha işitçi. Yani ortalama Türkiye Cumhuriyeti okullarında okuyup da İslamcı olmuş birisi onlarla hiç anlaşamaz yani. Ya dışarıdan anlaşıyor gibi görünse bile yani işte peçe takacaksın, kadınlarla tokalaşmayacaksın, ayetlere hiç asla yorumlanmayacaksın, namaz kılmayanı kırbaçlama, kadınlar dışarı çıkarken çarşaf giyecek, peçe giyecek gibi Musul'da yapılan uygulamalar. Bu bence Anadolu'daki klasik İslamcılık öğretilerini de kabul edebileceği bir şey değil. Burada yetişenler bunu kabullenemezler. Oranın etkisine girmiş olması lazım bunları kabullenmesi için. Orada başka bir İslamcılık türü var yani. Şimdi gözü kapalı buradan İslamcılar, oradaki İslamcıları Özgür Suriye, işte diktatörü devredecek Esad falan diye desteklediler. Kim olduklarını da bilmiyorlar ama. Yanlarına gitseler yaşayamazlar bile işlerinde. Ezildiği kadınlar zincire bağlayıp kötülüğü pazarda satıyor. Annesinin üzerine $30, kızının üzerine $60 diye yazıyor pazarda. Yani bunları görünce Türkiye'deki İslamcıların birçoğu şok oldu yani. Bu ne ya, bizim desteklediğimiz bunlar mı falan diye. Tanındıkça. Şimdi biraz evvel değindin. Hükümetin Suriye'ye yanaşma, işte önce bakanları gönderelim, anlaşalım falan filan diyor. Bence böyle Putin'in etkisiyle. O da ayrı bir hikaye yani. Putin'le niye böyle yakınlaşıyor falan. Onun da ayrı bir hikayesi var. Yani şöyle bir şey. Şimdi mevcut muktedir. Ben onun ismini vermeden muktedir diyorum. Hangi Suriye dahil hangi mevzuyu el at, şöyle biraz deş, arkasında bir çıkar vardır. Parasız, ransız hiçbir şey yapmaz. Bir kilometre yol yapmaz orada bir rant kokusu almasın. Asla. Şimdi peki birader, bu Suriye'ye yanaşmanın arkasındaki rant ne diyeceksin? Yani biraz araştır görürsün yani.
Eyvallah.
Akkuyu nükleer santrali Ruslarla beraber işbirliği yapılıyor. %51'i Rusların, %49'u Türklerin olacak ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir türlü bunu istemiyor. 3 tane adam gönderiyor, 5 çeteden. Bunlar üstlensin diyor bunu diyor. Putin de diyor ki ya bizim karşımızda devlet görmek istiyor. Şahısları niye gönderiyorsun yani? Hadi sizden sonra ne olacak o zaman? Hayır diyor, bunlar üstlenecek diyor. Ona böyle habire şey veriyor, taviz veriyor. Putin de bunu kullanıyor. Diyor ki kardeşim bak, Suriye'ye gitmek için önce git onlarla barış yani. Git onlarla barış. Önce bakanları gönder, şeyi gönder diye. Onun hikayesine şimdi gönderiyor yani. Neyse, orada ayrı bir hikaye.
Evet, sonuç olarak kısaca Türkiye'de kimilerine göre İslamcılık, siyasi anlamda İslamcılık artık çok büyük bir fırsatı kaybetti ve Türkiye'de çok kötülüğü oldu ve bir daha da kendini toparlayamaz. Bir daha da Türkiye'de bir büyük bir iddia sahibi olamaz deniyor. Katılıyor musun bu basit açıklamaya?
Şimdi katılıyorum ama biraz fazla, aşırı buluyorum. Şöyle, şimdi bu topraklarda, Türkiye'de, Anadolu'da İslamiyet bana göre çok uzun bin yıllar var olacak. Bizden sonra nesiller gelecek. Buna tekrar yorum getirecekler. Eskiden yapılanları eleştirecekler. Bunlar diyecekler yanlış. Ya bir 20 yıllık iktidar dönemi olmuş. İslam adına işler yapılmış ama getirin bakalım şunları bir masaya yatıralım, olur mu böyle şeyler diyenler çıkacak. Ve gelecekte İslam var olacak. O İslam'ın öngördüğü bir İslamcılık. Yani İslamcılığı ben şöyle görüyorum. İslamiyeti dünyada yaşama gayreti. Onun için bir çaba ortaya koymak. Siyasi, iktisadi bir çaba ortaya koyanlara deniliyor. Onlar da olacak ama onlar bugünkü gibi olmayacak. Yani onlara dışarıdan bakanlar, bugünden onlara bakanlar ya aslında bundan solcu falan diyecek. İslamcı demeyecek yani. Veya diyecek onlar, oha bunlar iyice liberal olmuş yani. Bunlar demokrasi, demokrasi savunuyor. Neresi bunun İslamcı falan diyecek. Ama artık İslamcılık o. Öyle olduğu zaman o dünyada yaşayabiliyorsun ve varabiliyorsun. Ve onların da senin o dar kafanla yorumladığın İslam'a aykırı bir tarafı yok. Aslında gerçek olan da o da sen burada biraz aşırı gidiyordun. Mesela senin söylediğin anlamda ben İslamcılığın içinden geliyorum madem. Acaba ben İslamcılığı terk mi ettim? Mesela şu anlamda ben 2003 yılında Adalet Devleti kitabını yazarak bilinen anlamda İslamcılığı terk etmiş oluyorum. Neden? Çünkü kitabın ismi Adalet Devleti, Ortak İnin İktidarı. Burada benim savunduğum şey İslam Devleti olmaz diyorum. Ama böyle böyle Fransız tipi Türk laiklerinin tarzı, onların dilini de kullanmıyorum. Adına laiklik falan da demiyorum. İşte Adalet Devleti, devletin dini olmayacak, mezhebi olmayacak, tarikat olmayacak. Demokratik cumhuriyet olacak. Çağın geldiği yer burasıdır. İslam'ın bununla bir sorunu yoktur. İslamiyet bir maneviyattır, bir ahlaktır. Ahlaklı insanlar yetiştirir ve yöneticilere de doğru olun, dürüst olun, çalmayın, öldürmeyin der. Ya kardeşim bu kadar işte. Yani bu çok zor bir İslamiyet. Bu İslamiyet niye olmasın ki gelecekte? Olabilir. Ama bu onların anladığı İslamcılık değil. Onlar diyor ki hayır biz geleceğiz. Namaz kılmayanı kırbaçlayacağız. Dinden döneni öldüreceğiz. Kadınlara müdahale etmiyorsan o zaman bu İslam devleti olmaz ki diyor. Allah'ın yeryüzündeki hakimiyeti demek memlekette kadınların açık saçık gezmemesi demek diyor. İran İslam Cumhuriyeti hicab yasası var. Devrimin 3. yılında çıkardılar. Hala kaldırmadılar. Her çarşamba ona karşı bir protesto oluyor İranlı kadınlar. Beyaz çarşamba eylemler yapıyorlar. Balkonlara çıkıyorlar. Başlarını açıp böyle başörtülerini sallandırıyorlar. Hala kadınların örtünme mecburiyeti var yani. Bunu açarsak eğer kadınların saçları görünürse Hümeyni'nin kemikleri sızlar diye düşünüyorlar. Hani bir zamanlar meclise başörtülüyle girdiği zaman Atatürk'ün kemikleri sızlar gibi düşünenler gibi. Bak kafa bir yerde aynı yerde çalışıyor. Buraya takılmış yani buraya takılmış. Sonra dini ibadetleri devlet eliyle dayatmayı İslam devleti ve Allah'ın hakimiyetini sağlama olarak anlayan bir zihniyet var. Şu anda Taliban, IŞİD, bu bimalde olanlar, El-Kaideciler, bilmem Boko Haramcılar, Suudi Arabistan, İran Şiilerinin bir çoğunluğu hala böyle anlıyorlar. Ve bunun İslam devleti ve Allah'ın hakimiyeti olduğunu zannediyorlar. Ben bunu 2004 yılında terk ettim. Ve dedim ki hayır, adaleti sağlarsan, zenginle yoksul arasındaki farkı kaldırırsan, cezaevlerinde insanların suçların sayısı az olursa, insanlara sağlık, eğitim, hizmetleri götürürsen, yoksulu, fakiri, fukarayı korursan, güçlüye, zengine ezdirmezsen Allah'ın hakimiyeti sağlanmış olur. Buna da desek adalet devleti diyebiliriz. Başka bir şey diyemeyiz. Veya siyasal literatürde demokratik cumhuriyet diyebiliriz. Ve 4 yıl geleceksin, yani biz geliriz. Mesela şöyle tartışmalar olurdu. Allah'ın hükümleri seçimlere sokulamaz. Yani bir seçim de kabul etmiyor. Biz geliriz daha da gitmeyiz diyor yani. Allah'ın hükümleri seçimler kalkar mı? Ya demokrasi de kabul etmiyor. Ben de ona diyordum ki, yani diyorum ki o kitapta. Kardeşim bak sen bir alternatifsin memleketin. Geleceksin 4 yıl kendini göstereceksin. Kimseyi tavsiye etmeyeceksin. Dini diktatörlük uygulamayacaksın. Halkına hizmet edeceksin. 4 yıl sonra da millet seni beğenmiyorsa çekinene çekileceksin. Bir 4 yıl sonra daha iyi hazırlanıp yine geleceksin. Bunu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Adam bunu kabul etmiyor. Gelesem gitmem diyor. Allah'ın hükümlerini oylamaya sunamayız diyor. Yani peygamberi oylamaya mı sundu diyor peygamberliğini falan diyor. Böyle işin zihniyeti işte böyle çalışıyor. Kafa böyle çalışıyor. Şimdi bu zihniyette olanlar memlekette hala var. Arap ülkelerinde daha fazla var. Oradan etkilenerek burada da olanlar var. Son olarak da mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu da burada söylemem lazım. Şimdi baktım böyle bazı televizyon kanallarında Cübbeli Ahmet IŞİD ve Vahabi tehlikesine dikkat çekti. Bunlar silahlanıyorlar, örgütleniyorlar falan dedi. Diyerek onun şeyini böyle öne çıkararak böyle sağduyunun sesiymiş gibi falan yansıtıyor. Ben de Twitter'dan ona tepki gösterdim. Dedim ki ya kim kimden şikayet ediyor? Şimdi Cübbeli Ahmet dediğiniz vatandaş zaten IŞİD zihniyetlidir. Bunun ispatlamak gayet kolaydır. IŞİD'ciye, Cübbeli Ahmet'e, Taliban'a birkaç tane soru soracağım. Hepsi aynı cevabı verecektir. Bir, mürtedin hükmü nedir? Yani dinden dönen öldürülür diyor. Kim dinden döner? Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey? Yok. Birisini dinden dönmekle itham ediyor önce. O zaman katli vacip diyor. Kolay oluyor o zaman yani. Dinden dönen öldürülür diye bir şey yok. Peki namaz kılmayan kırbaçlanır. Bütün mezheplerde ortak hüküm. İşitçiler Musul'u ele geçirdi. 12 maddelik bildiri yayınladı. Bildirinin birinci maddesi kadınlar dışarı çıkmayacaktır. Taliban da aynısını uyguluyor. Çıkarsa yanında mutlaka bir erkek olacaktır. Peşe tıkacaktır. Hatta pazarda alışveriş yaparken bile eldiven giyecektir. Birinci madde yani. Adam İslam devleti ilan ediyor dünyaya. Birinci madde bu. İkinci maddesi de namaz kılmayanlara 25 kırbaç vurulacaktır. Vatandaş Cuma'da geziyor dışarıda. Sen ne geziyorsun diye getirmişler. Sırtını açmışlar. Sakallı bir adam herkesin içinde Allahu Ekber diyerek o siyah bayrağı altında 25 tane kırbaç vuruyor. Bunun videosunu çekmiş. Dünyaya göstermiş. Altına da neşit yani Marslar eşliğinde Musul'da İslam devletinin kurulduğunu bu şekilde ilan ediyor. Buna İslam devleti diyor. Korkunç bir şey. Şimdi gidelim Cübbeli'ye soralım. Namaz kılmayan kırbaçlanır diyor zaten vaazlarında. Mürted öldürülür diyor zaten. Yani bir Twitter'da şöyle yazmıştım. IŞİD tekbir getirerek keser. Uyanın bak ha. Cübbeli de fıkra anlatarak güldürerek keser. Çünkü kafa aynı. Eski İslam kültürünü Kur'an zannediyor. Emevi'nin, Abbasi'nin, Osmanlı'nın ürettiği, onların etrafında üretilmiş olan fıkha dinin kendisi zannediyor. Onunla yüzleşemiyor, onunla hesaplaşamıyor. Halbuki o hadislerle, o fıkha kitaplarıyla, o mezheplerle hepsiyle yüzleşmesi gerekiyor. Kur'an'ın içindeki özü alıp buraya getirip çağdaş değerlerle de onları mezzedip insanlığa İslamiyet budur diye sunması gerekiyor. Bu aslında çok zor bir şey değil.
Burada noktayı koyalım çünkü ben bir de Kemal'le haftaya bakış yapacağım birazdan.
Tamam eyvallah tamam.
Çok güzel sağ ol İhsan.
Teşekkür ederim sağ ol.
Evet İhsan.
Seninle İlaç. Konuşurken coşuyorum.
Efendim?
Seninle konuşurken coşuyorum.
Evet.
Çünkü bunlarla İhsan ilgilisin yani biliyorum.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.